Merhabalar, Düşünmeye Değer'in yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Değerli hocam, Profesör Doktor Ömer Türker'le beraber. Hocam, nasılsınız?
Teşekkür ederim hocam, siz nasılsınız?
Elhamdülillah.
Allah iyilik ve afiyet versin.
Allah size afiyetten ayırmasın.
Amin cümlemiz hocam, sağ olasınız.
Hocam, böyle sizinle özel sohbet etmek de istiyorum ama böyle hemen mevzuya girip bir an önce kovayı daldırıp deryadan faydalanmak daha önemli.
Estağfurullah hocam.
Hocam şimdi şöyle bir yorum var. Çok fazla söylenen, dillendirilen. Aslında daha önceki programlarda hep konuşuyoruz ya, biz neden bu haldeyiz? 200-300 yıldır sorulan. Hep dikkat ediyorsunuz değil mi hocam? Oraya dönüyor.
Evet.
Yani Müslümanların buhranlarının temelinde şu var. Biz niye yenildik? Biz niye bu haldeyiz? Bu da şunu biraz hani şuna işaret ediyor. Yani biz Müslüman olduğumuz için üstün olmamız lazım. Hani ayet de var biliyorsunuz. Ve entümül alemin in kütüm müminin. Müminseniz üstünsünüz.
Evet.
Dolayısıyla dünya hakimiyeti elimizden gitti. Onu anladık. Peki bu zillet ne? Yani ülkeleri işgal edilmiş, efendim savaşlar kaybetmiş, esirler vermiş, ekonomisi tarumar olmuş, fakirlik girdabına girmiş. Her türlü olumsuz durum, dünyevi anlamda olumsuz hal başına musallat olmuş Müslümanların. Biz niye bu haldeyiz? Ben şunu söylesem belki biraz mübalağa olmaz hocam. O kadar her şey buna dönüp dolanıyor ki, yani medarında bu var meselenin. Bu programlarda da aslında hep biz bunun etrafında oluşan konuları, mevzuları hep konuştuk. Bunun çok önemli bir uzantısı var hocam. Şu, şöyle de bir yorum var. Niye bu haldeyiz'e yönelik? Ahlakımızı bozduk. Dindarlığımız bozuldu. Yani biz dinle, Kur'an'la, İslam'la ilişkimizi zayıflattık. Toplumlar ahlaksızlaştı. Onun sonucunda işte Müslümanlar dünyevi kuvvetlerini kaybettiler.
Evet.
Acayip de ikna edici bir yorum ve çok tutan bir yorum. Cemil Meriç'in bir sözü var ya, bir dönemde bir kişi düşünür, sonra herkes onun üstüne düşündüğünü düşünür. Biraz da telaş da var değil mi hocam o
evet.
Dönemde? Bir şey, bana bir şey söyle, bu durumu açıklayan bir şey söyleyin. Biri çıksın buna bir şey söylesin. O dönemde biri bir şey söylüyorsa herkes onun üstüne bir şey söylüyor yani. Ama şimdi geldiğimiz nokta şu. Artık o sabitelerin de sorgulanması, hatta gerekirse sarsılması lazım. Yani biz kazayı, yaşamış olduğumuz kazayı yanlış yorumluyorsak eğer, bu yanlış teşhis demektir. Hastalıktan kurtulma imkanımız yok.
Evet.
Doğru yerdeyiz ha hocam yani aslında. Yani bunun üstünde durmamız lazım. Bak, yanlış teşhis yapmış olabiliriz. Kazayı hızdan dolayı değil, efendim belki balatalardaki sorundan dolayı yapmışızdır. Çok yanlış bir algı yerleşebilir yani.
Evet.
Misal. Ahlakı bozuldu Müslümanların. Dindarlığı değişti. Dinle ilişkisi bozuldu. Ondan mı biz bu hale geldik?
Şimdi bu iddia hocam çok ilginç bir şekilde iki tarafı kesen bir kılıç gibi. Şöyle yani. Bir grup diyor ki biz dindarlığımızı yitirdik, zillete düştük. Çok kısaca yani. Nasıl zillete düştük? Siyaseten yenildik, ordularımız yenildi, kültürel hakimiyeti kaybettik vesaire. Bir grup bunu dindarlığa bağlıyor. Bir grup diyor ki tam aksine.
Din yaptı bunu.
Ya biz bu dindarlık yüzünden başımıza gelmedik, bela kalmadı.
Hocam biraz bunun üstünde durur musunuz? Evet. Çok ilginç değil mi
İlginç
ya?
İlginç ya. Şimdi bir grup dinin bireysel ve toplumsal hayattaki hakimiyetini insanın kötü durumda olması için gerekçe sayıyor.
Bir durumda bir grup da
evet, bunların gerekçesi ne? Yani bunlar neden hareketle böyle yapıyorlar? Bunlar içinde Avrupa'nın özellikle reform hareketleri sonrası tarihine bakıyorlar. Avrupa'da ilginç bir tarihi var. O din savaşları, mezhep savaşları diyoruz biz onlara da, onlar din savaşları diyorlar yani. Din savaşları yapıyorlar ya.
Hı hı.
30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları o kadar yıkıcı oluyor ki bu Avrupa'da.
Hı hı.
Ve o kadar uzun sürüyor ki en son diyelim ki Vestfalia Anlaşması'yla bu şeyi dinin hayat üzerindeki hakimiyetini artık olabildiğince kilisenin yani dinin derken olabildiğince sınırlamaya dönük siyasi adımlar atıyorlar. Yani kararlar alıyorlar. İşte her toplumun bireylerinin din tercihleri konusunda serbest kalmasını en azından o toplumun liderinin bunu belirlemesini karara bağlıyorlar. Yani başka devletlerin müdahalesini, başka toplumların müdahalesini engellemeye çalışıyorlar. Yani biraz Avrupa'nın tarihi özellikle 19. yüzyılda dinin hayattan çekilmesiyle Avrupa'nın yükselişe geçmesinin tarihi olarak okundu.
Yani okundu derken öyle değil mi?
Yani şöyle,
o kadar şey ki bu, mutlak bir yorum ki. Yani aksini söyleyecekseniz hazırız hocam.
Yani şöyle, din mesela diyelim ki,
yani kilise hakimiyetinden kurtulduğu,
evet,
artık özgür düşüncenin, hür iradenin önü açıldığı ve yani fikir kiliseden kurtulduğu ve artık bilim, sanat, kültür üretmeye başladı.
Ya şimdi yeni dünya kuruldu. Muhammed Hocam, bunu çok ayrıntılı, o bilim tarihini, Avrupa tarihini bilen insanlarla biraz ayrıntılı konuşmak lazım ama önemli insanların pek çoğu papaz aynı zamanda.
Tabii ilk dönem aydınlanma filozoflarının çoğusu papaz.
Yani evet. Şöyle, bunların bir kiliseyle ilişkisi var, kimisi papaz. Darwin bir papaz eğitimi alıyor mesela.
Ya hocam hep çoğusu yani.
Ha, yani bu kilisenin Aristotelesçi felsefeyi din edinmesinden kaynaklanan sıkıntılar var tabii ki. Akide haline getirmesinden kaynaklanan sıkıntılar var. Kilisenin siyasi hakimiyetinin toplumun gidişatını etkilemesiyle ilgili sıkıntılar var. Ama Avrupa mesela kilisenin baskısından kurtulduğu için mi bu hale geldi sorusunun cevabı muhtemelen olumlu değil. Niye? Yani mesela coğrafi keşifler olmasa da kilisenin hakimiyeti çekilseydi ne olurdu Avrupa'da?
Ama kilisenin hakimiyetinden kurtulmanın bir sonucu değil mi coğrafi keşif?
Hayır canım, alakası yok.
Çünkü o ekonomik özgürlük.
Coğrafi keşifler ta Yavuz döneminde hocam, 1500'lerin başında. Hı hı. 1400'lerin sonunda yani coğrafi keşif. Çok erken. Kilisenin hakimiyetinden kurtulma daha sonraki yüzyıllar.
Direkt onun etkisi demiyorum da, ama şu yok mu? Hani biliyorsunuz Hristiyanlık daha böyle mistik bir efendim din. Yani insanların dünyadan ele tek çekmesini telkin eden bir anlayıştan uzaklaşınca ticarete, dünyayı imar etmeye, efendim para kazanmaya, kilise, kapitalizme yani.
Kilise hiçbir zaman insanların dünyadan ele tek çekmesini söylemedi ki. Kilise zaten halktan insanlarla pek ilgilenmez. Onların ruhunu kiliseye teslim etmesi yeterli görüldü kilise tarafından. Kilise daima dünyevi bir şey oldu. Kilise adı üstünde Tanrı'nın bedenlenmiş hali kabul ediyor kendini. Tanrı dünyaya inince kilise olur diye düşünüyorlar. Anlatabildim mi? Katoliklik böyle bir şey yani. Tanrı dünyaya indiği zaman kilise oluyor işte yani. Ya İsa olur, İsa gitti kilise olur diye bakıyorlar. Dolayısıyla burayı biraz konuşmak lazım yani. Şimdi konumuz bu değil de.
Tamam.
Daha ayrıntılı girmek lazım. Coğrafi, hı-hı, keşiflerin etkisi, bilimler, bilimsel gelişmelerin hangi sahiplerle ortaya çıktığı, işte Haçlı Seferlerinin buradaki konumu, bunların çoğunu kilise de organize ediyor aynı zamanda.
Hocam oraya yorumunuz ne, böyle hani konuyu şuraya yani kilisenin oluşturduğu dünya görüşünün, zihin yapısının boyundurluğundan çıkmak özgürleştirdi insan düşüncesini.
Yok, ben öyle düşünmüyorum tabii.
İşte onu merak ediyorum.
Ben tam öyle düşünmüyorum. Din savaşlarıyla kilisenin hakimiyetini ayrıştırmak gerekiyor.
Ne demek bu hocam?
Kilise içindeki çatışmalar savaşlara yol açıyor.
Tamam.
Avrupa'da.
Tamam.
30 yıl ve 100 yıl savaşlarına yol açıyor. Ama bu mesela diyelim ki bilimlerin ortaya çıkışıyla paralel bir şekilde anlaşılabilir mi? Yahut felsefi ve bilimsel gelişmeler kilisenin etkisinin azaltılmasıyla tam olarak izah edilebilir mi? Bu soruların cevabı olumsuz görünüyor. Yani bu başlangıçta kilise bunları engelledi diye konuşuyoruz ya. Ya o tercüme faaliyetlerinin önemli bir kısmını kilisedeki insanlar organize ediyorlar.
Ama kilise anlayışına uygun bir felsefe geliştiriliyor. Orta çağ felsefesi diye adlandırılan bir şey.
Kilise yani anlayışına uygun değil ki. Kilise kendi içinde çelişini üretiyor. Yani bu çok ihmal edilen bir şey. Kilise dediğim büyük bir kurum yani. Öyle bir şey değil. Cami cemaatten oluşmuyor
tabii
yani.
Tabii tabii.
Öyle bir şey değil.
Kiliseden yani maksadımız aslında o katedraller yani binalar falan değil.
Değil. Bir devasa bir kurum. Bunun kendi içinde çelişikleri var. Kendi içinde mesela diyelim ki yani bazı fikirler var. Mesela güneş merkezli evren fikri değil mi? Dünya merkezli, güneş merkezliye geçiş mi? Bunu bir papaz çıkarıyor aynı zamanda. Yani o şöhret bulduruyor. Yani şunu demek istiyorum. Biz bazen genellemeler üzerinden tarihi okumayı seviyoruz ama tarihin alternatif okumaları hususunda dikkatli olmak lazım.
Tabii zaten tarih, aslında onu anlatmaya çalışıyorum.
Şunu anlatayım. Tarihin çok değişik amilleri var. Yani diyelim ki bir yerde bilimsel bilgi gelişti. Ya bir zümre elendiği için gelişmiyor sadece. Bunun maddi altyapısı var, kültürel boyutları var, siyasi rejimlerle ilişkisi var. Yani birçok şey var bunun, sebebi var. Hemen böyle bir tanesini indirgeyip açıklayamıyoruz. Batı'nın bu tarihi okuması, bu 19. yüzyılda bu kadar yaygınlaştı aslında. Yani bu tarihi okuması çok merkeziyleştiği için bir grup da çıktı dedi ki, ya kardeşim biz bu dine bağlılığımızdan dolayı geri kaldık dedi. Hı hı. Yani bir tanesi diyor ki dindarlığımızdan dolayı geri kaldık. Bir tanesi Batı'nın, Batı Avrupa'nın kendi tarihine yönelik okumasını aynıyla İslam'a tatbik ediyor. Yahu coğrafya değişik, amiller değişik.
Ama siz Batı'da da bunun doğru olmadığını
söylüyorsunuz. Batı'daki diyelim ki doğru olsun Muhammed Hocam.
Ha, diyelim ki.
Diyelim ki doğru olsun. Oradaki tarih okuması, tarihini demiyorum zaten, tarih okuması
okuma
diyorum.
Tarzını.
Evet, okuma tarzını. Aynıyla buraya tatbik ediyor ve buradan da böyle bir şey bekliyor. Yani diye bu olumlu ya da olumsuz anlamda fark etmiyor hocam. Mesela Batı'daki olumsuzlamalar, olumsuz durumlarla ilgili neyse o konuda kanaatlerimiz ya da olumlu durumlarla ilgili şeyleri aynıyla burada görmek istiyor. Yani mesela dindarlığın bilimlerin karakterini etkilediğini düşünüyor bir kısmı. Yani öyle dindarlık o kadar hakim oldu ki diyor bunlar fizik ve matematik bilimleri terk ettiler. İşte oturdular sadece fıkıh hadis öğrendiler. Dolayısıyla biz matematik ve fizik bilimlerdeki ilerlemelere ayak uyduramaz hale geldik.
Geri kaldık.
Geri kaldık diyorlar. Bir kısmı dindarlığımızı kaybettik. Bak tam tersine şeyler.
Aynen çok burası çok enteresan.
Dindarlığımızı kaybettik. Eski ruhumuzu yitirdik böylece. Bunların zihninde biraz
dünyevileştik.
Böyle, evet. Yani şöyle bu dünyevileşme meselesi bu o dindarlıkla ilgili yani taraftir dindarlığa taraftar olan yorumlarda çok bariz değil Muhammed Hocam. Şöyle yani. Bunu söylerken aynı zamanda dindarlığın dünyevi başarı getireceğini varsayıyor.
İşte biri dinsizliğin, orada yani.
Evet, biri dinsizliğin ya da dini kontrol etmenin, diğeri dindarlığın başarı getireceğini söylüyor. Mesela şöyle düşün. Bu aynı zamanda dünyevileşme aslında.
İşte çelişki şurada hocam. Yani dünyada hakimiyetini kaybetmemizin sebebinin dünyevileşme olduğunu iddia evet. ediyor bir taraftan. Yani ahlaki bozulmanın değişik bir ifade şekli gibi yani. Evet.
Aynı daha bir çelişki daha var ona işaret etmek istiyorum. Yani dindarlığımızı kaybettik. Bu işin hakimiyetini bu işteki dünya hakimiyetini de kaybettik diyen insanlar dindarlığı dünya hakimiyetiyle ilişkilendirip dünyevi bir şeye dönüştürüyorlar. Tabii böyle buna dönüştürüyor.
Olay bu zaten.
Evet mesela dindarlık burada bir cihat ruhu veriyor mesela diyelim onlara Hı-hı. göre. Bir hareket veriyor. O ruhu yitirmeye başlıyoruz vesaire. Yani değişik şeylerle, duygular ve tahminlerle hareket ediyorlar hepsi.
Hocam şöyle bir hadis-i şerif var. O hep zikredilir. Hatiplerin dilinden de düşmez. Öyle diyorum da ben de çok okurum yani. Salonu görünce. Şöyle diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani işte yırtıcı hayvanların birbirlerini davet ettiği gibi toplumların sizi parçalamak için birbirini davet ettiği gün ne olacaksınız? İşte sonuç yani buna sebep olarak da diyor ki vehin. Vehin nedir? Dünya sevgisi, ölüm korkusu.
Evet.
Yani bu hadis-i şerif şeyi işaret ediyor biraz yani hani dünyevileşeceksiniz. Yani uhrevi anlayıştan işte ahiret için yaşayan insan formundan çıkacaksınız bu halden, bu tavırdan. Doğal olarak hani bu yorum şeyi de desteklemiyor mu gelip de yani? Hani ahlaksızlaşacaksınız ya.
Ya şöyle Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde dünya sevgisi dünyaya tapmak anlamında kullanılır. Dünya sevgisi, dünya ile ilişkiyi, dünya sevgisine dair kötü ifadeler dünyaya ilişkiyi kesmek anlamında kullanılmaz ki. Hatta ben severim bu hadiseyi, şöyle bir hadise var anlatmayı severim. Hazreti Ömer döneminde bir kabileden bir elçi gelmiş. Hı hı. Elçi de böyle iyi konuşmasıyla şöhretli birisiymiş. Hı hı. Çok güzel ifade ediyormuş. Arapça belagatı çok güçlüymüş. Hazreti Ömer Ubey bin Kâb'la oturuyor. Ama artık tabii ikisi de yaşlanmış yani. Ubey bin Kâb'ın saçı sakalı ağarmış. Bembeyaz kar gibi olmuş yani. Elçi meramını anlatıyor. Çok güzel konuşuyor elçi. Ubey bin Kâb diyor ki, delikanlı diyor, genç onlara göre delikanlı diyor, söylediklerin çok hoşuma gitti ama diyor dünyayı yermeye dair sözlerin diyor hoşuma gitmedi diyor. Hı hı. Dünya bizim diyor ahiret azımızı kazandığımız yerdir. Dünyayı yermek nedir diyor. Bizim evet. dinimiz böyle bir şey değil diyor. Dünyayı kötülemek diye bir şey yok bizim dinimizde diyor. Elçi diyor ki yanındaki kim? Hazreti Ömer de müminlerin efendisi Übey'dir diyor. Übey bin Kâb'dır diyor. Hazreti Ömer de iltifat ediyor. Şimdi yani bu dinde dünya sevgisine dair kötülemeler dünyayı Allah yerine koymakla ilgilidir. Dünyaya uluhiyet atfetmekle ilgilidir. Biraz daha hususileştirelim. Heveslerimizi, arzularımızı Allah'ın iradesinin yerine koymakla ilgilidir.
Mevlana şey diyor ya hocam, mal sevgisine dair.
Evet.
Çok güzel bir tasvir. İşte denizle gemi gibidir diyor. Yani deniz olmazsa gemi de olmaz. Dünya ve mal, meta, deniz olmadan yani dünyevi şeyler olmadan insan ahireti de kazanamaz. Ama deniz gemiye girdiğinde batırır diyor. Yani gemi denizin üstünde olmalı, içinde değil.
İçinde
yani.
Değil. Güzel bak, çok güzel. Yani, tam bu yani.
İşte aslında bunu tasvir evet. ediyor yani.
Evet, Hazreti Mevlana gayet güzel ifade etmiş yani. Enteresan bir örnekle. Evet. Bitti bu kadar yani. Yani normalde yani denizi terk edip karada gemi yüzdürelim diyen mi var?
Güzel, olmaz mümkün.
Tabii öyle bir şey yok yani. Din bize bunu emretmiyor ki. Dinin şimdi bu, yani iddialar bunlar. Önce iddiaları takrir etmiş olalım yani. İddialar bunlar. Bir kısmı diyor ki evet. dine olan bağımlılığımız bir. Bazı ara iddialar var. Onlara işaret etmek lazım.
Nedir hocam?
Belli bazı şeyler, yazarlar. Bunlar içerisinde kimisi şöhretli akademisyen. Kimisi diyelim ki edebiyat çevresinden insanlar, değişik çevrelerden insanlar diyorlar ki belirli bir din anlayışı bizi bu hale getirdi.
Heh, şunu mu demek istiyor? Farklı yorumlara kapalı olup dar bir anlayışın artık dayatılması.
Yani dar anlayışın dayatılmasını söyleyen daha az Muhammed Hocam.
Neyi kastediyorlar?
Şunu kastediyor. Mesela belli bir kader anlayışı bu hale getirdi bize.
Mesela kader
belirli bir konuşalım. Evet, belirli bir mezhep anlayışı bizi bu hale getirdi. Yani bir yaşam tarzına dönük tercihler. Halbuki din bunları böyle emretmiyordu. Dinin yorumunu tahrif ettiler diyorlar. Yani din tahrif edildi. İşte en çok söylenen laflardan bir tanesi Emevi dini oldu mesela.
Biz bunu bir programda konuştuk. Evet izleyicilere yani. Hatırlatmış olayım. Evet. O bölüm çok önemliydi.
Eyvallah.
Kader meselesi işte Emevilerin.
Evet. Emevi dini tabiri diye bir tabir çıkardılar mesela. Emevi dini oldu diye. Mesela bunun maksadı şu. Din hakkında belirli türden bir yorumun bizim önümüze tıkadığı ve geri kalmamıza sebep olduğu şeyi iddiası. Şimdi buradaki soru, bunlar bir kısmı ayetlerden de destekleniyor görünüyor. Bak şimdi diyelim ki bir ayette diyor ki وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ
اِنْ كُتُ مُؤْمِنِينَ Mesela orada alem diyor, üstünlük diyor.
Yani. Evet yani şeyi tam verelim. Herkes, seyircilerin hepsi yani, anlamaz.
Ümitsizliğe kapılmayın.
Evet.
Gevşemeyin. Eğer müminseniz üstünsünüz.
Üstünsünüz, en üstünsünüz. وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْ كُرْدُ Eğer siz inanıyorsanız en üstünsünüz diyor. Şimdi buradan insanlar...
Ve Uhud'dan sonra iniyor bu.
Evet evet yani.
Yani hani bir yenilmişlik durumu var.
Evet.
Ondan sonra bu ayet iniyor.
Evet yani ama bunu şöyle anlıyorlar yani aynı zamanda. Yani bir insan Allah'a ve Resulüne iman edip gereğini yerine getiriyorsa...
Her zaman kazanır.
Dünyevi anlamda zillete düşmez mesela.
Düşmez.
Düşmez, kazanırız diye düşünüyorlar. Hatta bazı şeyler var, münafıkların sözlerini nakleden ayetler var. Mesela لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْاَزَلْ Evet. Evet yani savaştan dönüşte Medine'ye vardığımızda daha şerefli olan, daha zilletli olanı Medine'den çıkaracak diyorlar.
Übey bin Selül'ün.
Evet, o ayette diyor ki izzet Allah Resulü'ne ve müminlere aittir. Böyle bir şey söylüyor. Sonra daha enteresan çarpıcı ayetler var bu bağlamda zikredilebilecek. Maide suresinde tam sayfa bu Yahudi ve Hristiyanları dost edinmekle ilgili bir ayet var biliyorsunuz. Bir sayfa var yani ayet değil. Birkaç ayet var. Orada bir yerde diyor ki Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler men yertette minkum an dinihi sizden kim dininden dönerse fesefe ye'tillahu bi kavmin Allah bir kavim getirir, bir topluluk getirir. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu Allah onları, onlar da Allah'ı sever. İzzetin ezilletin alel müminin müminlere karşı zilletli,
boynu bükük.
İzzetin alel kafirin, kafirlere karşı da zilletlidirler, evet. İzzetlidirler. Şey yani dik dururlar. Yücahidune fî sebîlillâhi, Allah yolunda cihat ederler, mücadele ederler. Ve lâ yehâfûne levmete lâim. Yani hiç kimsenin de kınamasından korkmazlar. Değil mi? Hatta bu melametle ilgili de çok zikredilen bir ayet-i kerimedir. وَلَا يَخَافُونَ Kimsenin kınamasından, şundan bundan da çekinmezler yani. Şimdi bu türlü ayetler var. Ondan sonra daha çarpıcı olan bir ayet var. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
اَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْغَوْنَ غَيَّا. Değil mi? Yani onlardan sonra diyor bir kavim geldi. Bunlar namazı zayi ettiler.
Evet.
Ve şehvetlerine tabi oldular. Nitekim de diyor cehennem çukuruna girecekler. Hı-hı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de müminin izzetli olduğuna, inananın ve salih amel işleyenin izzetli olduğuna, bu tersin durumda olanın da zilletli olduğuna dair bir dizi ayet var.
Var.
Fakat Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde izzet ve zillet dünyevi hakimiyet anlamında kullanılmaz. Bir bu bağlamda.
Bir ayet daha var. Orada sanki dünyevi hakimiyet anlamında kullanıldığı belli gibi yani.
Evet.
Ona ne diyeceksiniz? Vaadallahu lillezine aminu minkum ve amilu salihat. Allah iman edip salih amel işleyenlere vaat ediyor. Ney? Leyestaklifennuhum fil ardı. Yeryüzünde hakim olmayı. Halifelik kelimesi geçiyor. Kemestaklifellezine min kablikum. Sizden öncekilerin hakim olduğu gibi. Ve leyumekkinennellehum dinehumullezirtada. İşte dininizin temekkün edeceğini. Ve leyubettinenne min ba'di havfihim emne. Ve işte korkularınızın emniyete inkılap edeceğine vaat ediyor. İman edip salih amel işlerseniz yeryüzüne hakim olacağınızı vaat ediyor diyor. Bu ayete ne diyeceksiniz?
Hocam ayette yeryüzüne hakim olacaksınız diye bir ifade yok ki.
لَيَسْتَخْلِقْفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ
Tamam yani arz ediyor. Yani bulundukları yerde varlıklarını sürdürecekler yani. Öyle bir şey mi var ayette? Hakimiyet mi var? Yani orada nereden çıkardınız onu gerçekten yani? Öyle bir hakimiyet mi var orada?
لَيَسْتَخْلِقْفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ O demek değil mi?
Evet arz ekseriyetle bu türlü bağlamlarda bir de cennet manasında kullanılır.
Yani cennete mi hakim olur? Yani iman edip salih amel işlerseniz cennete mi gireceksiniz diyor.
Cennete gireceksiniz diyebilir. Eğer dünya kastediliyorsa varlığınızı idame ettirir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de tarak demir taraklarla taranıp öldürülen peygamberler yok mu?
Var Zekeriya Aleyhisselam.
Ya Zekeriya Aleyhisselam'ı testereyle kesiyorlar.
Ha pardon estağfurullah doğru. O ismi geçmiyor peygamber.
Evet.
Yani, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir peygamberin başına bunun geldiğini anlatıyor.
Anlatıyor. Bir de yani hani diyorlar ya meta nasrullah diyecekler. Yani Allah'ın evet. O sizin başınıza öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmediği sürece evet. Cennete gireceğini mi sanıyorsunuz? Ayet böyle o kadar sıkıntıya girecekler ki diyor peygamber ve yanındakiler sıkıntıya girdiler ki meta ne Allah'ın yardımı ne zaman diye çığlık attılar diyor yani. Kur'an-ı Kerim'de binlerce diyelim ki insanın daha öncesinde yani bir peygamberin dindar olmadığından söz edilebilir mi?
Nasıl bir şey hocam o?
Bir peygamberin kendisine inanıp ona tabi olan ashabın dindarlığından sorun, kuşku duyulabilir mi?
Duyulamaz ama muvakkatendir o. Yani Uhud gibi hayır, geçici yeni, süre bir hayır, kayıp olur.
Hayır yenilginin hakimiyetin muvakkat olmadığını kim söylüyor? Hakimiyet de muvakkat.
İşte ama ayetler yenilginin muvakkat hakimiyetin mutlak
olduğunu...
Ya
bu peygamberleri takipçileri bile kavramış değil mi muvakkatı? Ne istihraf? Bir şey yok. Yani o kadar ki etrafındaki herkes ölmüş bir sürü peygamberin.
Vaka öyle.
Vaka öyle.
Ama ayetler ne olacak?
Ya ayetler vakayı anlatıyor onu diyorum.
He, anladım.
Tabii ayetler vakayı dile getiriyor. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'de bir insanın Allah'a ve Resulüne iman edip salih amel işlediğinde karşılaşacağı şeyin ilahi rıza olduğu... Bak dünyevi emniyet o. Dünyevi emniyet Kur'an-ı Kerim'e göre silahlı üstünlük değil ki. La havfun aleyhim ve la hum yahsanun. Yani Allah var gam gider yok diye bakıyorlar yani. Böyle düşünüyor müminler. Şey değil yani bu hani illa muzaffer olmak anlamında bir şey değil bu. Bak bu muzafferiyet gelmez anlamında da değil.
Yani konuyla ilgisi yok. Sebep yok, sonuç ilişkisinin yok içinde burada. Değil bunlar.
Evet evet yani illa dindarlık illa dünya hakimiyetini verecek diye bir şey yok. Hatta daha ileri gidelim. Dindarlık meselesi dünyada maddi olarak iyi bir şartlarda bulunmayı bile gerektirmez.
O zaman dindarlıktan neyi kastediyorsunuz?
Hocam dindarlık Allah'a iman edip Resulullah Efendimiz'e ittiba etmektir. Yani insan bunu yaptığı zaman yani Ebu Suud Efendi diyelim ki dindardı. Ebu Suud Efendi'nin John Locke'un ya da Hobbes'un yazdıklarını yazma gibi bir vazifesi mi var dindarlıktan dolayı?
Yok.
Yok. Yani Ali Kuşçu dindar bir bilim adamıydı diye Newton'un keşfettiklerini keşfetme zorunluluğu mu var? Allah böyle vaadi mi var Ali Kuşçu'ya?
Ama Ali Kuşçu'nun da Ebu Suud'u ele alalım. Ebu Suud Efendi'nin daha adil bir toplum oluşturma gayesi var.
Gayesi var ama yani bu adil toplum içerisinde Aristoteles'in ya da İbn Sina'nın tabiat fikrini değil de Newton'un çekim kanunu bulma gibi bir vazifesi var mı?
Yani Hobbes nasıl Leviathan'ı yazmış işte, toplum sözleşmesini yazmış, değil mi? Aslında Hobbes da aynı şeyi yapıyor. Ebu Suud da aynı şeyi yapıyor. Dönüp Müslümanlar da diyor ki Ebu Suud'a, niye Hobbes'un yaptığı ve işte yeni dünya kurduğu toplum sözleşmesini...
Başka bir şey söylüyorum. Bunların dindarlıkla ilişkisi yok. Yani diyelim ki bir Müslüman adil olmak ister, adil bir dünya kurmak ister, insanlara yani bulunduğu süre içerisinde, hakimiyet alanı içerisinde insanlara zulmedilmemesini temin etmeye çalışır. Anlaşıldı. Ama bu o insanın daha iyi matematik bilmesini gerektirir mi? Zorunlu olarak dindarlık bunu icap eder mi?
Etmez.
Etmez hocam.
Etmez mi?
Etmez tabii yani. Mesela diyelim ki o fizik şeyi bilgisi, diyelim ki Batı Avrupa'da çıkan fizik bilgisi, din, insanlar dindar oldu diye Allah'ın buraya vereceğine dair bir vaadi var mı?
Ama şu yok mu hocam? Neticede savaşa gidiyorsun Bedir'e.
Evet.
Kazanmak istiyorsun yani.
Evet istiyorsun.
Strateji yapıyorsun, plan yapıyorsun, cesaret aşılıyorsun askere icabında. Yani senin de aslında orada dünyevi olarak bir başarı gayen var.
Var doğru.
Tam yani aslında sonuçta da diyorsun ki Bedir bitiyor. Diyorsun ki bak Allah Azze ve Celle müminlerden yana. O zaman şöyle bir şey
Hazreti
çıkıyor.
Hazreti Peygamber yani. Döneminde insanlar arası teknik farklılıklar bu kadar büyük değil hocam. Bak bu mesele doğru konuşalım yani. Hazreti Peygamber bir siyasi ve içtimai düzen kurdu değil mi? Hazreti Peygamber elindeki insanlar eğitildiği zaman karşıdaki orduyla savaşabilecek hale geliyorlar. Ama diyelim ki bizim Batı medeniyeti yani karşısında...
Sonra çok karmaşıklaştı olay.
Tabii Batı medeniyeti karşısında işte diyelim ki yenilmişliğimizi, askeri yenilmişliğimizi düşünün yani. Ya burada bulmayan bir bilgi ortaya çıkıyor orada. Yani bu şey gibi değil yani. Hani birisi Allah'a inandı, diğeri inkar etti. Lan şu delilleri bir karşılaştıralım meselesi değil. Anlatabildim mi? Yani birisi sanayi devrimini yapıyor. Yani Müslüman olmak niye sanayi devrimini yapmaya gerektirsin ki? Sen bir Müslüman
hocam,
olmak.
Direkt gerektirmez ama şunu iddia şu yani. Hani bana kızmayın. Yani.
Yok estağfurullah yok niye kızarım?
İddia şu yani. Yani Müslüman olmak onu gerektirmez ama Müslüman olmak, o inanca sahip olmak, yani böyle bir şeyi üretmeye manidir. Yani senin zihnin zaten tersini sınırlı.
Tersini konuşmuyoruz. Dindarlar cihetinden konuşuyoruz şimdi.
Tamam siz diyorsunuz ki anladım hocam.
Ötekini konuşmadık daha. Dindarlar cihetinde mesele böyle görünüyor ya. Sanki böyle bir şey bekliyoruz yani. Kim sorsan kimse buna yok öyle bir şey gerek yok der ha. Basit bu iddiayı sorsan insanlara desen ki kardeşim yani niçin İslam bilimini sırtlanan insanlar klasik dönemde İslam toplumunda bilimsel araştırma yapan insanlar Batı Avrupa'daki bilimsel gelişmeleri yapmak zorunda olsunlar ki dindarlık bunu gerektirir mi? Bak bu iddiayı savunanlar gerektirmez diyebilirler tek tek örneklere indiğinde. Evet. Ama beklenti buna dönüşüyor. Beklenti sanki bu insanlar dindar oldular diye bunları da yapmak zorundaydılar. Hayır canım böyle bir yapma zorunlulukları yok.
Hocam dindarlar muvaciyesinde şöyle bir soru daha var ama. Yani dini doğru yaşamazsan toplum ahlaksızlaşır. Ahlaksızlaşırsa birbirine düşer. Düşerse de gücünü kaybeder. Dolayısıyla gücünü kaybetmiş bir toplum da bir değer üretemez. Teknik, teknoloji, bilim de üretemez diye bir iddia da var. Yani halbuki Batı'da da hep birbirine düştüğü savaşların olduğu bir dönemde bilim üretiliyor. Yani vaka onu desteklemiyor da ben sormuş olmak.
Vaka da Batı'nın yükselişi aynı zamanda dinden uzaklaşma olarak okunabiliyor.
Evet.
Yani öyleyse dinden, şimdi öteki iddiaya geleceğiz. Ya dinden uzaklaşıldığı
bunlardan
için...
Bunlardan biri doğru diyorsunuz yani.
İkisi de yanlış.
İkisi de yanlış da hayır yani bunların ikisi birden doğru olamaz
evet,
yani.
Evet ikisi birden zaten doğru olamaz ama ikisi de yanlış bunların.
Evet. Yani maniatül cem'i vel hulû
maniatül. Evet yani burada şeye indirgeyemiyoruz yani. Bunun çok toplum tarihini okumanın, hatta bireyin kendi biyografisini okumanın hocam çok değişik amilleri var. Yani bunun iktisadi amilleri var. Mesela diyelim ki bir toplumda kazanç nereden sağlanıyor? Hani daha önceki programlarda konuştuk ya. Şimdi coğrafi keşifler kazanç yollarını değiştiriyor. Yani senin İpek yolun tabii eski kazancı getiremez oluyor. Hatta daha önceki programlarda örnek verdik hatırlıyorsanız. Ben yazarı hatırlayamamıştım. Bizim İbrahim Halil Üçer Hoca sonra hatırlattı. Şevket Pamuk yazsa. Osmanlı'da gelirlerle Avrupa devletlerinin o coğrafi keşifler ertesindeki gerilerini kıyaslıyor. Seyirciler bakabilirler.
Bizimkisi yüksek.
Şöyle mi? Yok hocam. Bakın gerileri söyleyeyim size. Yavuz döneminden bahsediyor. Yani oradan almış bütün 100 yüzyıldır bildiğimiz kadarıyla çıkarmış. Osmanlı'nın Yavuz'un o büyük şeyi var ya, İslam beldelerini zapt ediyor. Yani Mısır'ı alıyor, Hicaz'ı alıyor, Suriye öteki gibi hepsini alıp geliyor biliyorsun. İran'ın içine kadar giriyor. O sene Osmanlı'nın gelirinin tamamı bütün bu ganimetlerle birlikte 250 kilo altın. 250 ton altın. Aynı yıl İspanya'nın sadece sömürgesinden, Amerika'daki sömürgesinden getirdiği altın 850 ton. Diğer geriler hariç.
Bu veriler neyi ifade ediyor?
Şunu ifade ediyor. Öbür tarafta öylesine bir iktisadi kalkınma oluyor ki. Yani bu senin dindarlığınla alakası yok. Sen daha iyi oruç tut, daha iyi namaz kıl. Gökten sana altın yağmıyor. Öyle bir şey değil. Yani devasa bir zenginlik ortaya çıkıyor. Bu zenginlik aynı zamanda iktisadi dengeyi değiştiriyor mesela. Bu zenginlik aynı zamanda büyük atılımlar için yatırıma dönüşüyor. Büyük atılımlar için yatırıma dönüştüğünden kendi kendini besler bir hale geliyor. Başka toprakları sömürgeleştirmeye imkan veriyor. Onların zenginliklerini. Hocam son döneme kadar fark bu şekilde devam etmiş. Osmanlı'nın gelirlerinin arttığı, Şevket Pamuk'un verilerini yani yazdığı makaleye göre gelirlerin arttığı dönem imparatorluğun merkezileştiği dönem. 1800'ler. Zaten 1880'lerde de Duyun-u Ummiye'ye giriyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Toplumun analizi, bir toplum tarihin ve içinde bulunduğumuz dönemin analizi öyle dinin dindarlık kavramı ekseninde kullanacağımız diğer enstrümanlarla anlaşılmaya elverişli değil, yapılmaya elverişli değil. Böyle bir şey başaramıyoruz. Böyle bir hayale kapılmamak lazım gerçekten. Bu doğru değil yani. Bakın bu tersi için de geçerli. Şimdi birileri dindarlığın bütün bunları sağlaması gerektiğini ihsas eden iddialar söylüyorlar ya. Birileri de çıkıyor dindarlığın bunlardan geri bıraktığını düşünüyor. Ya dindarlık böyle bir şey değil.
Tam mantıktaki maniatül ceme vel kulübü
evet, oraya giriyor. Evet.
Peki bu, siz de şunu söylemiş oluyorsunuz hocam. Özür dilerim sözünüzü kestim ama. Yani dini dindarlıkla dünyevi başarı, hakimiyet, işte ne bileyim güçlü bir devlet, teknoloji, teknik üretim filan bunların doğrudan bir ilişkisi yok.
Zorunlu yani. İlişkisi yok.
Zorunlu ilişkisi yok evet. Diyorsunuz. İkisi farklı şeylerdir.
Yani şöyle farklı, %100 farklı demek istemiyorum. Dindarlık sirayet eden bir şey. Ama bir insan çok iyi dindar olduğu zaman daha ileri gidelim. Diyelim ki Ehl-i Sünnet inancında kabul edildiği tarzda büyük bir velayet sahibi olduğu zaman iktisaden daha iyi şartta bulunacak, hukuken daha iyi şartta bulunacak, askeri olarak daha iyi şartta bulunacak diye bir vaadi yok Allah'ın. Böyle bir şey yok.
O hatta Cenab-ı Hak
tam tersine keyla yekunu dureten beynel eğniyâ minkum diyor. Değil mi?
Evet.
Yani وَتِلْكَلَ اَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ diyor. Yani bu hakimiyet zamanları, ayeti karıştırdım, bir ikinci ayet. وَتِلْكَلَ اَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ diyor. Yani dolaştırırız diyor. Bir gün siz yenersiniz, bir gün onlar yener diyor.
İşte dini ve ahlaki zafiyetleriniz oluştuğunuzda onlar yener. Dininize sarıldığınızda
yok canım,
siz yenersiniz yani, diye de anlaşılabilir.
Yok canım işte biraz önce örnek verdim ya, Kur'an-ı Kerim'de yenilgilerin anlatıldığı bir yığın peygamber var.
Tabii.
Bunlar zaten yenilmişler yani. Onlar ayrıldıkları için yenilmiyorlar. Allah'a karşı isyanlarından dolayı yenilmiyorlar. Şartları elverişli değil. Hazreti Peygamber örneği bizi yanıltıyor. Peygamberimizin örneği çok kusursuz, model bir örnek. Model bir örnek Peygamberimizin örneği. Yani o kendi gerçekten Farabi doğru yapıyor yani. Onu esas alıp biz toplumların siyasi ve içtimai vaziyetlerini tahlil için değerlendirebiliriz. Din ve bilim ilişkisi için model haline getirebiliriz. İslam şeyinin o siyasi ve içtimai düzeninin kuruluş ve gelişim aşamalarını. Ama tarihte bunun bir sürü örneği var. Bir sürü örneği var yani. İnsanlar dindarlığı nasıl anlarsınız? Dindarlığı bir dönemde üzerine düşen bütün vazifeleri yapmak olarak anlarsınız. Bir dönemde üzerine düşen bütün vazifeleri hangi toplumun üyesi yapmıştır ya?
Böyle bir toplum olmaz.
Böyle bir toplum olmaz zaten.
Ütopyalarda var işte. Evet. Aydınlanma döneminde yazılan ütopya
evet,
metinlerinde.
Orada
var.
Olabilir yani. Güneş dolayısıyla dindarlığın kendisi ne dünyevi anlamda hakimiyete ne de dünyevi anlamda yenilgiye yol açar. Dindarlık Allah ile kulun hususi bir ilişkisidir. Kul buradan hareketle Allah nezdinde izzetli olur. Allah nezdinde izzetli olur. Yahut eğer burada kaybediyorsa Allah nezdinde zillete düşer. Dünyevi olarak hakimiyet ya da dünyevi olarak mağlubiyetle ilgili bir vaat yoktur. Ha, dindarlar bazen hakim olurlar, bazen mağlup olurlar. Diğer şeylerde olduğu gibi. Yani bu diğerleri için de geçerli. Yani bir insan solcu oldu diye dünyevi hakimiyeti elde edecek ya da kaybedecek diye bir şey mi var? Ya da liberal oldu diye ya da kapitalist oldu diye. Şu anda kapitalizmin dönemi. Ya şu anda kapitalizmin hakimiyet dönemi. Ya bu ne kadar gidecek bilmiyoruz ki.
Tamam, çok iyi anladım hocam sizi. Ama şu var, yani din hayatın ruhudur diyoruz. Din toplumu ihya eder, inşa eder. İnsanların daha adilce bir arada yaşamalarına en önemli vesile olan şey dindir diyoruz. Demiyor muyuz?
Diyoruz.
Ya işte o zaman demek ki bir toplum bozulursa
bir toplum daha, dinden... Bir toplum daha adil olunca başkalarını yenecek diye bir şart yok ki. Var mı öyle bir şart? Mesela biz ikimiz çok daha adil olsak, yani ama... etrafımızdaki insanlar da adil olsa, insanca yaşasak, hakim olacağız. Yani diyelim ki Moğollar İslam dünyasını yendiğinde Moğollar İslam dünyasından daha mı adildi?
Ama şu var hocam, adaletsizliğin yani bozulma...
Yok yani hangi adaletsizlik ve bozulma Müslümanların Moğollar karşısından yenilmesine sebebiyet verdi?
Onu da aynı şeyleri oraya için de söylüyorlar Müslümanlar. Ulema da söylüyor işte Müslümanların ahlaktan uzaklaşması.
Ya ulema da zaten doğru dürüst dönemini tahlil edemiyor ki. Yani ulema söyleyince doğru olmuyor ki hocam. Adamların karşısında çok daha nizami, hızlı intikal eden, çok güçlü savaş teknikleriyle gelişmiş bir ordu var.
Bence çok iyi netleşti hocam.
Siz sen diyorsunuz, sen ona mukabelede bulunamıyorsun. Yoksa Moğollar talan eden bir kavim geldiklerinde. Geçenlerde Erhan Ahifyoncu hocanın bir şeyle rastladım da bir konuşmasına. O orada duydum yani. Neyse, diyor ki Moğollar diyor şeyden nefret ediyorlar diyor, köylülerden. Köylüleri öldürüyorlar diyor. Evet yani. Diyelim ki yanlış hatırlamıyorsam rakamı. Abaka Han Baybars'ın Moğolları yenmesinden sonra geliyor. Kızıyor Selçuklulara. Siz oyun kurdunuz diyor. Dönüşte 200 bin mini insan öldürmüş. Köylü öldürüyor yani. Gitti her yeri yok ediyor. Yani onu yapanlar ona maruz kalanlardan daha adil olduğu için yaptı diyebilir miyiz ya? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Tam tersine daha adaletsiz olduğu için yapıyor.
Ama bir taraftan mesela şey ayetleri de var. Savaşa hazırlanın, iyi atlar şey yapın. Aklınıza geldi mi metni ayetin?
Ve a'iddu lehum mestata'tum min kuvvetin.
Bak evet. Kuvvet geçiyor hocam.
Tabi doğru.
Ve a'iddu lehum mestata'tum min kuvvetin.
Hazırla bakalım. 300 yıldır hazırlayamıyorsun.
Min kuvvetin.
Hazırla, 300 yıldır hazırlayamıyorsun işte.
Ama bu da dindarlığın bir parçası değil mi? Aynı zamanda dindarlık sana güçlü olmanı ve onlar için çok tamam. Daha onlarla mücadele ederken hazırlıklı olmanı. En azından mesela Moğol istilası üzerinden konuşursan tamam, dindarlık... bir Müslüman çıkıp şunu diyemez mi? Biz bu ayeti yerine getiremediğimiz için Moğollara yenildik.
Der ama olayı anlamamıza hiçbir katkı sağlayamaz. Yani bunu söyleyince ne yapmış oluyoruz? Ne söylemiş oluyoruz? Yani Moğolların geldiğini, Müslümanların niçin yenildiğini anlamış mı oluyoruz? Saçma sapan bir laf bu. Yani ne olacak yani? Biz korktuk, yenildik mesela. Diyelim dindarlığımızı yitirdik. Bu mu yani mesele? Evet. Yani bu unsurlardan birisi olarak kullanılabilir. Ve diyelim ki onlara karşı güç hazırlayalım. O yüzden dedim Hazreti Peygamber dönemiyle sonraki dönemlerde farklılıklar var. Şimdi güç hazırlayamıyorsun ki. 250 bin kişilik Osmanlı ordusunu, 30 bin kişilik Rus ordusunu perişan ediyor. Niye? Ya senin elindeki ordu değil. Eski maharetler işe yaramıyor. Silah teknolojisi geriste kaldı. Tabii geriste. Almak istesin de alamaz hale gelmişsin.
İşte tam burada demez mi adam? Ya Allah size demedi mi? Mastada'tun min kuvvetin. Yani... Aslında bu ayetten şey bile çıkar yani hani ya ordunuzu hocam, modernize edin, ya yeni hocam, silahlar üretin.
Evet evet, 300 yıldır modernize etmiyor. Hadi et ya. Hadi sen Allah'a, Resulüne daha iyi ittiba et bakalım, sana verelim orduyu modernize et. Gerçekten ha. Evet. Ya fark ettik. Bak geçen programlarda söylemiş olabilirim, bilmiyorum. Şimdi bazen Osmanlı'nın son dönemindeki düşünürleri okurken insan kızıyor. Şimdi Gelenbevi'yi okuyoruz, tamam mı? Gelenbevi büyük alim. Düşünür adam yani.
Mantıkçı, filozof.
Yani kelam, o klasik dönemde üretim alanlarının tamamında büyük eserler üretmiş. Tabii. Şimdi insan kızıyor. Ya sen ne zaman yaşadın? 1752. yarısında yaşadın değil mi? Ya bu batı bilimi çıkmış kardeşim. Senin haberin de olmuş bunlardan. Ya sen hala niye 13. yüzyıldaki...
Münazara kitabı yazıyorsun.
Münazara kitabını aynıyla yazıyorsun. Bak şimdi. Sen hala niye Hidayetül Hikme'yi ya da Hikmetül Ayn'ı yahut Mevakıf'ı ya 14. 15. yüzyıldaki gibi şerh ediyorsun.
Şerh ediyor değil mi?
Evet. Bak şimdi bir saniye. Hızlı
çok
gitmeyelim.
Güzel hocam.
İlk başta böyle söylüyorsun. Tamam mı?
Tamam. Diyorum ben de diyorum.
Tamam Muhammed Yazıcı.
Sen
şimdi fark ettin yap bakalım. yap. Fark etmeyi bırak. Evet. Bütün Müslüman ülkeler Batı bilim ve teknolojisini almakta karar kıldı.
Ben mühendislik fakültesinden gelen talebeleri okutuyorum.
Evet. Üniversite sistemine geçti. Bilimleri yeniledi vesaire değil mi? İlahiyat bilimleri periferide kaldı zaten.
Tabii.
Hani diyorlar diye biz bu ilahiyat bilimlerine asıldığımız için böyle oluyor.
Tabii.
Ama periferide kaldı. Buyur kardeşim yap. Nereye yapıyorsun ya? Kolay bir şey mi bu? Yani sen alacaksın o fizik bilimlerini, matematik bilimlerini öğreneceksin. Onların üzerine çıkacak şekilde bir değerlendirme yapacaksın. Hı. Yok ya böyle kolaydı bu iş. Aa sen fark ettin yap. Aa ben fark ettim yapayım.
Yapıyor
İslam alemi kim yapıyor?
Hocam talebelere ders veriyorsunuz.
ya yok hocam. Bak
ben
şimdi.
Talebeye anlatırım o da mühendislik fakültesinden mezun olur. Gider silah üretir, SİHA üretir.
O öyle olmuyor işte. O öyle olmuyor. Yani şunu demek istiyorum. Bir şeyin yapılması gerektiğine dair cümleye sahip olmakla o şeyi yapmak arasında bazen uçurum oluyor. Araya 1000 yıl girebiliyor bazen. Bazen 300 yıl girebiliyor. 300 yıl içinde bizde şimdiden girdi bizim yapmamızla arzularımız arasındaki mesafe şimdiden 300 yıl oldu. Değil mi? Yani dolayısıyla bu göründüğü gibi kağıt üzerinde hesapladın, emredildi şunu yapacaksın. Yok öyle bir şey değil bu. Dolayısıyla bunu insanların Allah'a imanı ya da imansızlığıyla ilişkilendirmek isabetli değil. Batı tarihinin o Batı Avrupa'nın tarihinin kendi içinde bir makuliyeti var bunu söyleyenlerin. Biraz programa girerken konuştuk ya. O makuliyet şu hocam. Yani diyorlar ki bunu söyleyen insanlar kilisenin etkisi kurumsal bir etkiydi. Hı hı. Bu kurumsal etki aynı zamanda siyasi gücü elinde bulunduran insanların etkisiydi. Aynı zamanda büyük bir iktisadı yönetiyordu vesaire. Yani kilise siyasi olarak hakimdi. Dolayısıyla bu mesele dinin bir insanda dindarlık oluşturmasıyla ilgili bir tartışmanın parçası değil. Batı tarih yazımındaki hadise. Bu mesele işte bir insan daha çok dindar oldu, daha az dindar oldu yahut dini terk ettiğiyle ilgili bir durum değil. Dini temsil ettiğini söyleyen kişi ve kurumların topluma vaziyet etip etmemesiyle ilgili bir mesele Batı tarihinde. Hmm. Ama bizim için durum zaten böyle değil. Böyle bir şey değil yani. Sen kurumların devam ediyor. Ondan sonra senin alimlerin yetişmeye devam ediyor. Ama başka bir yerde bir bilgi ve maharet ortaya çıkıyor. Artık senin bilgi ve maharetin eski işlevlerini yerine getiremiyor. Bunu tabii söylerken şu hataya düşmemek lazım. Ya hiç ahlaki bozulma yoktu. Dindarlıkla ilgili zafiyetler yoktu zaten.
Siz onun zorunlu ilişki yok
tabii
diyorsunuz.
Ben diyorum ki zorunlu ilişki. Her dönemde dindarlık olduğu gibi her dönemde dinsizlik de olur. Her dönemde gevşeklik de olur. Dini yarım yamalak yaşamaya çalışan insanlar olur. Daha Türkçe'de dini bütün diye bir tabir var ya çok güzel
dini
bir tabir.
Dini bütün adam.
Dini bütün adam diye. Daha dini bütün insanlar olur. Yani bunlar her dönemde olur kardeşim. Bunlardan dolayı biz kalkıp bir toplumun ilerlemesini, gerilemesini falan...
Teknoloji üretmesini.
Tabii anlayamayız bunları. Bilimleri üretmesini, teknoloji üretmesini anlayamayız. İşin doğrusu.
Onun hocam da, şu... söyleyeyim evet, hocam.
Yani onun
çok
daha
az zamanımız kaldı. Evet, bir şey daha soracağım.
Kendi içindeki dinamiklerini bulmamız lazım yani. Düz olarak anlaşılabilir bir şey değil bu.
Şuraya da eğer bir cümlelik bir şey değil diyorsanız program da çekeriz bununla ilgili. Tamam pratikte... Hayatın içerisinde ahlaktan uzaklaşma, yozlaşma filan bunlara sebep sonuç ilişkisi olmayabilir. Ama mesela dini düşünce,
evet,
düşüncenin özgürleşmesine de mani olduğu için insan, kültür, işte bilim üretemedi yorumuna ne diyorsunuz? Bu bir cümlelik cevabı yok. Bunun
yok
derseniz
hocam,
kalsın.
Bunu bir müstakil bölüm yaparım.
Tamam
yani
yapalım.
Bu çünkü çok konuşulan bir şey.
Hatta haftaya yapalım.
Evet yani haftaya konuşalım. Yani bu çok üzerinde durulan bir şey.
Biz bunu bir yerden, bir tarafından konuşmuştuk. Kader meselesi, Emevi evet, dini meselesi.
Ama sadece
üzerinden,
düşünce açısından bu meseleyi konuşalım
tamam,
yani. Bu bunu... Çünkü çok da yanlış bilinen, sürekli tekrarlanan, kimi zaman ağza sakız edilen bir şey ama gerçekten bu İslam tarihi hakkındaki cehaletten beslenen bir
aynen,
iddia.
O zaman tamam. Bunu haftaya konuşacağız İnşallah, diyelim. Burada noktalıyoruz hocam. Çok verimli oldu yine. Eyvallah, her zamanki gibi. Efendim, haftaya çok özel bir konuyla yine karşınızda olacağız. Düşünmeye, bu haftaki düşünmeye değerin sonuna geldik. Selametle kalın.